Ayrım 22.
Bokom'un inançlarına göre içinde yaşadığımız dünya ve dünyevi zenginlikler şeytanın bir aldatmacasıydı. Bu nedenle rahipleri üstünde çok sade bir urba ile dolaşırdı. Tanrı egemenliğinin ancak manevi alanda var olduğuna inandıkları için boşnakların gözünde iç disiplin, doğruluk, dürüstlük, verilen sözün tutulması, iyilik ve şefkat çok büyük önem taşırdı. Dinlerine bağlı sofular disiplinlerini kaybetmemek için asla içki içmezlerdi. Çok dindarları et bile yemezdi. Belli zamanlarda oruç tutarlardı. Bir Hristiyan tarikatı olmalarına, İsa'yı peygamber kabul etmelerine rağmen mucizeleri ve İsa peygamberin Allah'ın oğlu olduğuna inanmıyorlardı. Bu inançlarından vazgeçmedikleri için de yıllar boyunca Katoliklerden ve Ortodokslardan çekmedikleri kalmamıştı. Aynı tarihlerde Anadolu'da yayılmakta olan hoşgörülü, sevecen, insancıl nitelikleriyle Arap İslamiyetinden ayrılan Anadolu Müslümanların tasavvuf felsefesini ve Alevilerin Tanrı'ya yaklaşımını andıran bir din anlayışıydı bu. Tıpkı onlar gibi Zerdüşt'ten etkiler taşıyan, şekilsel teferruattan çok içsel derinliğe önem veren bir yol tutmuşlardı. Bogomilizm, 10. yüzyılda Bizans'ta ve Bulgaristan'da özellikle soylu aileler arasında yaygındı. Daha sonraları Balkanların batısına doğru yayılmaya başlamıştı. Bosna'da önce soylular, sonra da alt tabaka tarafından süratle benimsenmişti. Bizans'ta Ortodoks kilisesi içinde kokuşmakta oldukları iyice su yüzüne çıkan yüksek rütbeli din adamlarına bir başkaldırı olarak başlayan bu reformist akım, ahlak anlayışları karmaşık olmayan, dürüst ve sadelikten hoşlanan boşnakların arasında hızla yayılıyordu. Boşnakların başına geçen banlar, Katolik olmakla beraber Bosna Kilisesi olarak tanınan kiliselerinin kendine özgü öğreticisini boşnaklara dair bir öz kimlik oluşturduğu için asla engellemiyorlardı. Bosna Kilisesi, boşnakların bölgede Sırbistan ve Hırvatistan krallıklarından apayrı bir topluluk, ayrı bir devlet olduklarının canlı simgesi gibiydi. Ban Kulinde kendinden önce Bizans, Macaristan veya Sırbistan tarafından atanarak Bosna'yı idare etmiş diğer prensler gibi resmen vaftiz edilmiş bir Katolikti. Ama ulusal kimliklerinin Bosna Kilisesi'nin onlara verdiği alt kimlikten güç aldığını çok iyi biliyordu. Ban Kulin acele etmiyor, Bosna Devleti'nden sonra kilisesinin de bağımsızlığını ilan edebilmek için doğru zamanı bekliyordu. Önce ülkeye refah getirecek orduyu güçlendirecekti. Gereksiz çatışmalara yol açmayacaktı. İleride bir gün oğlu Stefan iyice sağlamlaştırılmış temeller üstünde tahta geçtiğinde Bosna Kilisesi'nin bağımsızlığının ilan edilmesi hayalden gerçeğe dönüşecekti. Elbette gerçekleşecekti bu rüya, hatta belki o bile hayattayken. Her zaman uzlaşmadan yana olmuştu Ban Kulin. Halkını uyum ve barış içinde yaşatmayı temel amacı olarak görmüştü. Slavların kanında var olan o atak, heyecanlı, kavgacı ve küfürbaz genden onun kanında eser yoktu. Barışı gereğinde ödünler de vermek pahasına gerçekleştiriyordu adım adım. Batı kanadından gelebilecek saldırıları önlemek ve o kanadı iyice emniyete almak için kız kardeşini Humdükü ile evlendirmiş, doğudaki komşusu Sırbistan Zupanı ile de çok yakın ve dostane ilişkiler kurmuştu. Dipnot Zupanı, Sırbistan liderlerine verilen at, Ban'ın Sırbistan'daki karşılığı. 1189 yılında yaptığı özel ticaret anlaşmalarıyla Rogasalılara Dubrovnikliler Bosna'daki madenleri çıkarma izni vermişti. Asillerden oluşturulan Stanak'ta, dipnot Stanak Asiller Meclisi, Ragusa'ya tanınan bu imtiyazlara itiraz sesleri yükselmişti önce. Zaman içinde Stanak'taki asilleri de ikna etmeyi başarmıştı Kulin. Ve şimdi nihayet çok özledikleri barış sürecinin tadını çıkarıyordu boşnaklar. Bosna, bölgede en çok ticaret yapan, en müreffeh halka sahip olan devlet diye isim yapmaya başlamıştı. Romalılar zamanından kalma ticaret yollarında kervanlar sürekli maden ve keresi taşıyorlardı komşu devletleri. Kuzeydeki mısır ve buğday tarlalarından ve Yayça civarındaki ekili arazilerden mahsul fışkırıyordu. Çarşılar, kadınların işledikleri rengarenk geometrik desenli örtüler ve gömleklerle ustaların döktükleri pırıl pırıl bakır ve gümüş güğümler, taslar, kaplarla, pazarlarsa taptaze mevsim meyveleri, sebzeleriyle dolup taşıyordu. Şehirler malını tezgahlayan tacirlerle, alışveriş eden boşnaklarla ve Belgrad'dan, Raska'dan, Zeta'dan gelip Ragusa'ya geçmek isteyen gezginlerle kıpır kıpırdı. Yüzyıllardır hasretini çektikleri bir bolluk ve bereket dönemi yaşıyordu boşnaklar. Eğer Macaristan'ın ve hep Macaristan'ın dümen suyunda giden Zeta'nın huzur kaçırıcı eylemleri olmasaydı, üstlerine barışın rehaveti çökmüş bile denebilirdi. Boşnaklar kimsenin toprağında gözleri, dini inanışlarında zorlamaları olmadığı halde Balkanlarda varoluşlarından biri barış yüzü görmemişlerdi. Çok zengin madenleri, gümüş, kurşun gibi yeraltı kaynakları ve bugüne dek dünya yüzündeki en iyi kemanlara ham maddesini veren ak ağaç, meşe ve çam ormanlarıyla asırlar boyunca komşularının haris isteklerinin hedefi olmuştu Bosna. Osmanlıların bile Bosna'ya göz dikmelerinin nedenleri arasında gemilerinin karkasına inşa ettikleri sağlam tahtanın elde edildiği ormanların önemi rivayet olunurdu. Kimdi boşnaklar? Nereden gelmişti bu çilesi hiç bitmeyen kavim? Balkanlara yerleşen ilk insanların İlyalı oldukları söylenirdi. İlyalılar zaman içinde güneyden gelen Romalılar, kuzeyden gelen Gotlar, doğudan gelen Hunlar, Alanlar ve Avarlarla karışmışlardı. Slavlarsa Oder ve Dinyeper arasında kalan ovalıklardan ancak 6. yüzyılda gelmişlerdi Balkanlara. Bölgede yaşamakta olan diğer kavimlerle karışmışlardı. Slavlar tarımla uğraşan aile birlikleri içinde kalmayıp klanlar ve kabileler oluşturmuş, toprağı işleyip boylar kurarak kendilerini komşu topluluklardan bağımsız kılmışlardı. Kaba çizgilerle anlatılacak olursa aynı dili konuşan Slavların doğuda yaşayanları kendilerini Sırp olarak tanımlamış, kuzeybatı bölgesine ve Adriyatik sahiline yerleşenlere Hırvat denmişti. Boşnaksa Bosna Nehri'nin adını taşıyan dağlık ve ormanlık bölgenin halkına verilen isimdi. Boşnaklar, Travnik, Yalçe, Srebrenica ve Sarajevo'yu kapsayan Bosna bölgesinde yaşıyorlardı. Kuzey komşuları Hırvatlardı, güneylerinde Sırbistan ve Karadağ vardı. Adriyatik denizinde paralel inen Dalmatya batıda kalıyordu. Önceleri çok tanrılı dinlere itibar eden Slavlar, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabulünden sonra Hristiyan olmuşlardı. Varoluşlarından itibaren sürekli olarak Roma ve Bizans İmparatorluklarının Macaristan ve Bulgaristan krallıklarının boyunduruğu altına girip çıkan Slavlar, aynı zamanda durmaksızın birbirleriyle de savaşmışlardı. 8. yüzyıla gelindiğinde Hırvat topraklarının büyük bir kısmı ve Bosna'nın kuzeybatı bölgeleri Şarlman'ın Frank askerleri tarafından zapt edilmişti. Bir asır boyunca Franklerin etkisinde kalan bu yerler o güne kadar benimsemiş oldukları aşiret sisteminden Batı Avrupa'da yaygın olan feodalizme geçmeye başlayarak bir aşama yapmışlardı. Bu siyasi oluşumun yanı sıra Boşnaklar ve Hırvatlar Frank etkisi altında kalarak Katolik mezhebine girmişlerdi. Frank işgaline uğramayan Sırbistan, Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Bizans'taki Ortodoks Kilisesi'ne bağlıydı ve bir supan tarafından idare ediliyordu. 12. yüzyıl Balkanlarda yaşayan Boşnaklar için bir dönüm noktası oldu. Macarlar her 8 zapt ettikleri zaman kralları Kolomon'u Macaristan ve Hersek kralı ilan ettiler ve Bosna'yı da bu krala bağladılar. Bosna uzaktaydı, Sarp dağların ötesindeydi. Macaristan'dan idare edilmesi imkansız görülüyordu. Sonuçta Bosna'nın idaresi Macar krallığına bağlı Bosnalı bir bana verildi. Ban Hırvatça bir kelimeydi. Büyük Macaristan krallığının Slav asıllı valilerine verdiği prenslik unvanıydı. İlk Bosna banı Stefan bu makama 1081 yılında Macar kralı Kolomon tarafından atandı. Bosna banları yıllar içinde giderek bağımsızlaşacak ve Macar kralı Kolomon'un ölümünden 70 yıl sonra Boşnaklar o sırada bağlı oldukları Sırbistan zupanına baş kaldırarak bağımsızlıklarını ilan edeceklerdi. Boşnaklar nihayet özgü bir devlet olarak tarihte yerlerini aldıklarında başlarında Ban Kulin vardı. Ban Kulin halkını özgürlüğe savaşarak kavuşturmuştu ama savaştan nefret eden bir liderdi. 40 yılı aşan idaresi boyunca Bosna'nın üzerinden hiç eksik olmayan savaş rüzgarlarını siyasi manevralarla barış meltemlerine dönüştürecekti. 500 yıllık bir kavgadan sonra Bosna Vadisi'nde gelincikler ilk defa asker cesetleriyle ezilmiyor, baharda erik ve elma dalları pembe beyaz çiçekler açıyordu. Boşnak kızları başlarına taç yapsınlar diye. Tvirtko bu sabah ağabeyi de onunla nehre girmeye gelsin istemişti. Uyandığında doğru Stefan'ın yanına koşmuş, onu yatağından kaldırmaya çalışmıştı. Her zaman oyunbaz olan ve kardeşiyle şakalaşmaktan hoşlanan Stejo, "Çekil başımdan, beni rahat bırak," diye avaz avaz bağırmıştı Tvirtko'ya. Zaten ne zamandır eskisi gibi ilgilenmiyordu kardeşiyle. Sorularına yanıt vermiyor, onu terkisine alıp at üstünde gezintilere çıkmıyor, oyun oynamıyordu. Üstüne bir durgunluk gelmişti. "Hasta mısın Stejo, niye böyle bir tuhafsın?" diye sormuştu bir keresinde Tvirtko. Dadısının onlara özel olarak hazırladığı karpuz reçeline bata çıka kahvaltı ediyorlardı bahçede. Dadısı hemen atılıp, "Ağabeyim büyüyor, o artık senin gibi küçük bir oğlancık değil. Stejo delikanlı oldu, belki biraz daha aşık, durgunluğu ondandır," demişti. Stefan elindeki reçelli ekmeği tabağa fırlatıp kalkıp gitmişti masadan. "Hey, nereye gidiyorsun Stejo, beni bekle." Ağzına yeni doldurduğu karpuz reçelinin yeşil parçacıklarını tabağa alelacele tükürüp koşmuştu peşinden. Ama çoktan atının üzerindeydi, tozu dumana katarak uzaklaşmaktaydı Stefan. "Gel Tvirtko gel, otur şuraya da kahvaltını bitir." Dadı için dünyadaki en önemli şey yaptığı yemeklerin son lokmaya kadar bitirilmesiydi. "Nereye gidecektik beraber, söz vermişti bana." "Ağabeyinin eteğinden düş küçücüğüm, artık o sana zaman ayıramaz." "Nehre bensiz gitti." Dudakları titriyordu Tvirtko'nun. "O nehre değil, Rujica'ya gitti. Oraya da seni götürecek değil elbette," demişti dadı. Tvirtko o anda nehir kenarında değil de sarayda olması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ne zamandır heyecanla hazırladıkları tören öğleye doğru başlayacaktı ve Tvirtko kiliseden saraya kadar babasıyla annesinin hemen gerisinde ağabey Stefan'la kız kardeşi Doriça'nın arasında yürüyecekti. Günlerden beri bu nedenle gözüne uyku girmiyordu Tvirtko'nun. İlk kez kalabalıkların önünden bir ban oğlu olarak geçecekti. İlk kez dere kenarında itiş kakış oynaştığı, dövüştüğü, ormanlarda ağaçlara tırmandığı arkadaşlarından çok ayrı bir platformda bulunacaktı. Onların önünden giymek zorunda olduğu kenarları işlemeli beyaz pelerinin eteklerini yerlerde sürüyerek yürürken de yerlerin dibine geçecekti. Bundan böyle hayatı değişecek miydi acaba? En yakın dostları Haris ve Kiresmin onu o tuhaf giysiler içinde gördüklerinde alay ederler miydi? Kendini diğer çocuklardan ayrıcalıklı kılacak bu törenden sonra yine aralarına karışıp oynayabilecek miydi arkadaşlarıyla? Sırlarını paylaşabilecek, kızlar hakkında ileri geri konuşabilecek, küfür edebilecek miydi? 12 yaşında bir oğlancık için taşıması zor bir ağırlıktı Uluban'ın oğlu olmak. Allah'tan ki ailenin en küçüğüydü o. Ban Kulin beklentilerini Stefan'a odaklamış, tüm gücüyle büyük oğluna devlet idaresinin püf noktalarını öğretmeye, onu yetiştirmeye çalışıyordu. Tvirtko'nun yetiştirilmesinde ise onu diğer arkadaşlarından ayrıştıran hiçbir özellik yoktu. Buna güvenerek törene katılmamak için izin istemişti babasından. "Bu törende ailemin tüm fertleri yanımda olacak," demişti babası. "Hem sen de artık büyüyorsun Tvirtko, bir prens gibi davranma zamanın çoktan gelmedi mi?" Hayır, o zaman daha gelmemişti. O zamanı elinden geldiğince ertelemeye çalışan sadece kendisi de değildi üstelik. Annesi, kız kardeşi, dadısı ve büyükanneleri ona sürekli küçük sevimli hayvancıkların adıyla hitap ediyor, severken hala kucaklarına oturtup sıkıştırmaya çalışıyor ve hiç de bir erişkine yakışır biçimde davranmıyorlardı. Babası daha geçen günlerin birinde evdeki kadınları, "Bu çocuğu 20 yaşına geldiği zaman bile şımartacağa benziyorsunuz, büyümesine müsaade etmiyorsunuz," diye azarlamıştı. Yine de bu törenden sonra kendi için pek çok şeyin değişebileceğinin farkındaydı Tvirtko. Sabah erkenden uyandığında nehir kenarına koşması ve kendini belki de son kez çırılçıplak serin sulara atarak kolları yana açılmış, başı kulaklarına kadar suyun içinde bir ceset gibi hareketsiz, elleri ve ayakları donana kadar sırt üstü yatması bundandı. Çocukluğa, oyunbazlığa, umursamazlığa ve nehirde çıplak yüzmeye bir nevi veda töreniydi bu. Güneşin ilk ışıklarıyla uyanıp nehre atlamak için evden sıvışırken annesine yakalanmıştı. "Artık hareketlere dikkat etmek zorundasın Macho," demişti annesi. Dipnot Macho, kedicik. "Sen herhangi bir çocuk değilsin ama boyun ne yazık ki aklından daha hızlı büyüyor. Nehre sakın çıplak gireyim deme. Bugünden itibaren bir erişkin gibi davranmaya başla." "O zaman sen de bana Macho demekten vazgeç anne." İstemiyorsan demem ama ne kadar büyüsen büyü, sen hep benim maçım olarak kalacaksın. Neden bütün hayvan isimleri bana takılıyor da onun adı hep Stefan? Çünkü o bir gün babanın yerine geçecek. Ciddiyete çok küçük yaşta alıştırması lazım kendini. Ama sen benim küçük kediciğimsin işte. Kediciklerin giysisi olmaz ki anne, diye bağırmıştı merdivenlerden inerken. Onların sadece tüyleri vardır. Şimdi suyun üzerinde sırt üstü yatarken başını hafifçe kaldırmış, bir süredir inanılmaz bir hızla bir kedi gibi tüylenmekte olan vücudunu seyrediyordu hayretle. Haklıydı annesi. Ailenin bebeği ve kedici olarak damgalanmış da olsa Tırtko büyüyordu. Yanına havlu almadan çıkmıştı evden. Islak gövdesine geçirdiği giysilerinin içinde sabah serinliğinde ürpererek kente doğru koşmaya başladı. Daha yeni yeni uyanıyordu yayça kenti. Sokaklarda kimseler yoktu. Kepenklerin hepsi kapalıydı. Bir saate kalmaz hareketlenme başlardı şehirde. Öğlen saatlerinden evvel tüm sokaklar ve özellikle sarayın çevresi tertemiz yıkanacak, her tarafa, ağaçlara, direklere, balkonlara bayraklar asılacaktı. Sonra herkes en şık, en renkli giysilerini giyecek, kadınlar takılarını takacak, aylardır evlerinde hazırlandıkları bayrakları ve flamaları, bayramlıklarını giydirdikleri çocuklarının ellerine verip kilise meydanında toplanacaklardı. Tören güneşin gökte yükseldiği öğlen saatlerinde başlayacak ama şenlikler gün batımına kadar devam edecekti. Boşnaklar bugün 1163'te Sırbistan'a bağlı tahta oturan ve 1180'de Bosna'nın bağımsızlığını ilan eden Ban Kulü'nün idaresinde tarihe özgür bir devlet olarak geçmelerinin 10. yıl töreninde dans etmeye, şarkı söylemeye ve çılgınca eğlenmeye hazırlanıyorlardı. Bu törende ayrıca Ban Kulü'ne Boşnak halkının ona olan bağlılığının ve sevgisinin bir simgesi olan ulu sıfatı verilecekti. Bu sıfatı sadece ülkenin bağımsızlığını kazandığı için değil, halkını 10 yıldır barış ve refah içinde yaşatmış olduğu için de hak ediyordu Ban Kulü. Çocuk yüreği tanımlayamadığı duygularla doluydu Tırtko'nun. Tören yürüyüşünde yer alacağı için bir taraftan heyecandan ölüyor, diğer taraftan dehşete kapılıyordu. Acaba Doriça her zaman olduğu gibi tören sırasında da onu güldürmeye kalkar mıydı? Annesi tören sırasında arsızlık yapmamaları için sıkı sıkı tembihler etmişti. Ama kız kardeşiyle birlikteyken arsızlık yapmaması mümkün değildi. Herkese ve her şeye gülmeye alışıktılar. Bunları düşünerek yürürken yol üstündeki evlerin birinden ince uzun bir erkek silüetinin dışarı süzülüp koşmaya başladığını gördü. Yan sokaklardan birine dalan erkeğin üstündekiler hiç de yabancı gelmemişti Tırtko'ya. Acaba? Hızlandı. O da aynı sokağa saptı. Bir süre peş peşe koştular aynı istikamete doğru. Sonra öndeki birden durdu ve Tırtko'ya doğru döndü. Tırtko şaşırmış gibi yaptı. Stejo, önümde koşan sen miydin? Madem erken kalkacaktın, neden bizimle yüzmeye gelmedin? Başka işim vardı. Sabahın bu saatinde ne işin vardı Stejo? Sana ne? Ben de anneme sorarım, o bana söyler. Sakın ha. O zaman sen söyle. Sen Allah'ın bir belası olmaya başladın, biliyor musun Tırtko? Hani biz sırdaştık ağabey? Şimdi artık saraya doğru yan yana birlikte koşuyorlardı. Sen daha küçüksün, anlamazsın. Rujiçayı mı görmeye gittin? Kim söyledi bunu sana? Dadı bile biliyor Stejo. Aşık mısın ona? Evlenecek misin onunla? İsterdim ama herhalde mümkün olmayacak kardeşim. Babam benim siyasi bir evlilik yapmamın uygun olduğu görüşündü. Ona karşı gelemem. Aşk için bile mi? Aşk için bile. İstiklalimiz her şeyden üstün. Onu korumak için fedakarlıklar gerekiyor. Peki bu saatte ne yaptın Rujiçay'la? Törenden önce onu son kez görmek istedim. Uzun bir süre görüşemeyebiliriz. Çünkü babam artık benim de stanak toplantılarına katılmamı istiyor. Sadece görmek mi istedin? Öpmek de istedim. Tamam mı? Tatmin oldun mu? Adımları yavaşladı iki kardeşin. Tekrar ana yola çıktılar. Saray uzaktan gözüktü. Sorarlarsa birlikte yüzdüğümüzü söyle, dedi Stefan. Gözleri hülyalıydı. Ağzında hala Rujiçanın dudaklarının bal tadı olduğu için yalanıp duruyordu. Ama sen kupkurusun Stejo. Olsun, sen öyle söyle. Tırtko ağabeyinden tamamen koptuğunu zannederken kısa bir aradan sonra yine Stefan'ın sırdaşı olmayı başarmıştı. Hem de bu kez erişkin iki kardeş gibi paylaşacaklardı sırlarını. Öpüşmek. Stejo kızlarla öpüşüyordu demek. nasıl bir duygu olmalıydı kızları öpmek? Arkadaşları Halis ile Kresmin de hiç öpüşmemişlerdi daha. Mijda'ya yalvarsa acaba izin verir miydi onu bir kerecik öpmesini? Düşüncesinden utandı ama içinin bir tuhaf olmasını da önleyemiyordu. Nefes nefese odasına girdiğinde ilk işi aynanın önünde soyunmak oldu ve bir kez daha inceledi nemli çıplak gövdesini. Tirsko bir gün önceki çocuk değildi. Her şey büyük bir süratle değişiyordu ve her gün bir başka yenilik oluyordu hayatında. Hele o gün, özellikle o gün Tirsko için ilklerin yaşandığı bir gündü. Öğleden sonraki törene ilk kez genç bir prens olarak katılacaktı. Stejo ona ilk kez kızlara dair bir sırrını vermişti. Bedenindeki değişiklikleri ilk kez derede yüzerken fark etmişti. Ya yüreğindeki değişimler, hiçbir anlam veremediği duyguları. Aynaya bir göz daha attı ve hafifçe kızardı. Evet, büyüyordu. Bankulin sağında karısı, solunda büyük oğlu ve hemen arkasında kızı ve küçük oğluyla Diyet'in önünde dimdik duruyordu iç avluda. Diyet hariç hepsinin üzerinde sarı, yeşil ve mavi ipek ipliklerle nakışlanmış beyaz tören giysileri vardı. Kulin tacını elinde tutuyordu. Diyet sakin ve alçak sesiyle tıpkı taşıdığı giysi gibi yalın ve süsen arındırılmış kelimelerle konuşuyordu. Birazdan giyeceğin taç sana halkının ihsanıdır. Onun kıymetini bil ama değerini abartma. Şu anda sen Tanrı'nın değil, şeytanın hükümran olduğu bir mekandasın. Sen ve ailen bu dünya nimetlerinin getireceği itibara kanarak kibir ve gurura kapılırsanız Tanrı'nın hükümran olduğu mekana kavuşma şansınızı yitirirsiniz. Doğruluktan, iyilikten ve alçak gönüllülükten sakın ola ki sapmayın. Boşnakların kralı olabilirsin ama hiçbir zaman Tanrı'nın kulu olduğunu unutma oğlum. Unutmayacağım diye dedi Bankulin. Karısı ve çocukları tekrarladılar. Kibire ve gurura kapılmayacağız. Bu dünyanın geçici olduğunu asla unutmayacağız. Diyet tacı elinden alıp Kulin'in başına koydu. Yolunuz ve şansınız açık olsun evlatlarım. Diyet, bilin ki bugün kilisedeki ayinde sizi görebilmeyi her şeyden çok isterdim dedi Bankulin. Yüreğim ve dualarım yanınızda olacak oğlum. Ama inançlarıma ihanet edemem. Bağışla beni dedi Diyet. Yakında çok kısa bir zaman sonra daha da güçlendiğimiz zaman kimsenin vesayetini kabul etmek zorunda kalmayacağız. Kilisemiz de devletimiz gibi tamamen bağımsız olacak Diyet. Söz veriyorum dedi Colin. Bir an için göz göze geldi Diyet'le Tirtko. Diyet'in gözlerinde çok daha bir ifade vardı. Kuzularını kurtların önüne salan bir çobanı andırıyordu bakışlarındaki ifade. Trampetlerin sesi giderek yükseliyordu. Boşnakların coşkulu gürültüsü arasında ona işareti verecek notayı duymaya çalıştı Bankulin. Sonra başıyla işaret verdi muhafızlarına.